Herkese yeniden merhaba. Bu podcast'i yapmam için normalde sürem olsa da ben sanki çok daha erken bitirmem gerek gibi düşünüp beynimi kandırıyorum. Çünkü başka türlü önceki bölümde olduğu gibi gerçekten çok gecikeceğim. Neyse, bana hala sesli mesaj aracılığıyla bir şey göndermediniz. Bakın yine konu bulamıyorum. Şaka. Tonla konum var benim. Ama siz yine de isteklerinize göre konuşmayı isterim. Neyse, o zaman ilk konumuz ve bölümün belki yarısını alacak bir konu. Her şey. Evet, hiç açıklayıcı olmadı. Biraz daha açalım. Atom, onun içindekiler, Einstein, kuantum ve kuantum her şey demek olduğu için her şeyi de diyebiliriz. Peki, tamam. Gerçekten güzel bir konu da bunun uzayla, evrenle ilgisi ne? Evrendeki her şey küçük bir parçacıkla, hatta birkaç parçacıkla ilgisi var. Işık en önemli şeylerden biri. Atom altı bir parçacık olan foton sayesinde var. Kara delikler tanıtım bölümünde bahsettiğim atomların içindeki boşluğun alınması sonucu oluşur. Her şey atomdan oluşur. Yıldız patlamalarını yüksek hızlı nötronlar tetikler. Herhangi bir maddenin kütle çekimi veya kütlesi olması için elektronların içindeki kuarkların içindeki Higgs bozonu gerekir. Daha kaç örnek verebileceğimi bilmiyorum ama siz anlamışsınızdır. Kuantum ile uzay birbirine gerçekten çok bağlantılıdır. Bu sefer erken başladık. Ama başladık. Şimdi ilk önce atom altı parçacıklara bakalım. Bilirsiniz en ünlü parçacık elektron. Elektron negatif enerji barındıran bir parçacıktır. Ortadaki atom çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde döner. Ona herhangi bir şekilde enerji ateşlerseniz yörünge uzaklığı artar. Ayrıca enerji ateşlemek demek sıcaklık artışı da demek. Etrafımızda hissettiğimiz havanın sıcaklığı atomun içindeki elektronun enerji miktarına bağlıdır yani. Proton pozitif enerji barındıran atomun çekirdeğindeki yüklü parçacıktır. Nötron ise nötrdür. Yani herhangi bir enerji, yük gibi şeyler barındırmaz. Kuarklar elektron, nötron veya protonun içindeki atom altı parçacıklardır. Bu kuarklar ilginç özelliklere sahiptir. Bunların 6 adet türü vardır. Ayrıca birleşerek hadronları yani elektron, nötron ve protonu oluşturan temel parçayı oluşturur. En büyük türleri aşağı ve yukarı kuarktır. Daha sonra garip ve tılsım kuarklar ve en küçükleri de üst ve alt kuarktır. Bu kuarklar Avengers filmindeki altı sonsuzluk taşı gibidir. Daha doğrusu Tesseract demeliyim. Çünkü bunların içinde de bir şeyler var. Demiştik ya, her elektron, nötron ve protonun içinde bir hadron var. Bizim pek ünlü olmayan mezonlar ve baryonların da var. Herhangi bir protonun içine bir mezon olsaydı atomun özelliklerini değiştirip onu bir antiparçacığa dönüştürebilirdi. Neyse, antiparçacıklara geçmeden önce şu bir elektronun içindeki hadronun içindeki kuarkın içindeki bozonlara bakmalıyız. Bozonlar fermiyon adı verilen parçacıklarla birlikte bulunur. Bozonlar herhangi bir kuarkın, dolayısıyla atomun ve maddenin her şeyini belirler. Mesela içinde Higgs bozonu olan bir kuarkın kütlesi vardır. Yani Higgs bozonu evrendeki her şeyin kütle çekimini, kütlesini, yani galaksilerin oluşumunu, bizim dünyada yaşamamızı, kara deliklerin var olmasını, kısaca her şeyi tetikler. Higgs bozonu hayat kurtarır. Ve fermiyonlar olmadan bozonlar da olmayacağından evren aslında fermiyonlara da bağlıdır. Her şey buna bağlıdır daha doğrusu. Şu an olan her şey, büyük patlama, ışık dahil her şey az öncekilere bağlıdır. Her şey bir şeye bağlıdır fakat bu bir şeye bağlı değildir. Fermiyon hiçbir şeye bağlı olmayan tek şeydir. Peki, kuantum teorisinde anlaşılamayan nedir? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi dinleyin. Arkanıza iki tane top koydunuz. Biri işaretli. Daha sonra arkadaşınızdan onları karıştırmasını istediniz. Şimdi işaretli topun hangisi olduğunu bilemezsiniz. Ama bir topa baktığında diğerinin de yerini bilirsiniz. Bu çok basit. Anlaşılamayacak bir şey yok. Fakat aynı durum dönüş yönünde de geçerli. Birbirlerine ne kadar uzaklaşırlarsa uzaklaşsınlar, birbiriyle bağlantı kurmuşlarsa, o sağa dönüyorsa bu sola, sağa dönen yön değiştirdiyse diğeri de değiştirir. Ve olay şu ki, bunun olması için ışıktan hızlı mesajlaşma gerekir. İşte bunu araştırıyor insanlar. Büyük bir kısmı yani. Pek de uzun sürmedi. Çünkü her şeyi kısaca anlatıp bitirdim. Hayır, bitirmedim. Daha çok şey var. Şu Einstein neymiş? İlk önce ona bir bakalım. Teorilerine bakalım. Ardından atomun gelişimine bakalım. Daha sonra da bunları evren modellerine bağlayayım. Evet, bunlardan sonra podcast'in yarısının bitmiş olacağını düşünüyorum. Aslında konusu gelmişken sonra evrenin ölüm teorilerini de anlatmak isterdim. Fakat onu adı üstünde evrenin oluşumu ve ölümünde bölümünde anlatmak istiyorum. Bu yüzden daha sonra konu nereye giderse artık. Antiparçacıklar mıdır bilmiyorum. O zaman Einstein ile başlayalım mı? Einstein küçükken ailesine sağırmış gibi davranırdı. Bunun nedeni düşüncelerini bölmemekti. Yoksa daha iyi bir çocuktu. Bir kez öğretmenine, "Hocam, eğer ışık hızında seyahat etsek ne olurdu?" diye sormuştu. Öğretmeni ona, "Düzgün şeyler sormazsan cevap alamazsın. Otur yerine." demişti. Öğretmenine, "Peki doğru düzgün olan ne?" dediğinde öğretmen söyleyecek şey bulamamıştı. İlkokul, ortaokul ve lise süresinde sorularını cevaplamaya çalışan bir tek öğretmen vardı. O da Reus'du. Ama o büyüyüp ünlü olduğunda Reus da onu hatırlayamamıştı. Böyle bir çocuktu yani. Zaten bu çocuktan büyük şeyler beklersiniz. Hayır, hiç de öyle değildi. İlkokul ve ortaokul mezuniyeti sırasında öğretmenleri velilerine onun çok beceriksiz, tembel, kafası çalışmayan biri olduğunu söylemişti. İnanabiliyor musunuz? Şimdi Einstein'ın küçüklüğüne de bir baktığımıza göre, kısaca olsa da, teorilerinden bazılarına bakmalıyız. Mesela diyor ki ışık hızı geçiremez ama aynı bölümde diyor ki bu her şey için geçerli değildir. Burada daha sonra bahsedeceğim takyonlar devreye giriyor. Neyse, kara deliklerden bahsediyor, beyaz deliklerden bahsediyor. Ama beyaz delik çok değişik. Bakın şimdi, kara delikler her şeyi kendini içine çeker. Beyaz delikler ise hiçbir şey kendi içine çekmez. Yani kütle çekimi yoktur ve nasılsa atomları dağılmamaktadır. İşte bunu size araştırma olarak veriyorum. Çünkü benim bilgim burada sona eriyor. O zaman atomların gelişimine bakalım. Yani anlarsınız işte. Atomu ilk düşünen kişi Demokritos'tur. Ona göre dokunabildiğimiz her şeyin atom denen bir şeyden oluştuğunu öne sürdü. Bu şeyden daha küçük hiçbir şey yoktu ve gözle görebildiğimiz en küçük şeydi bu atom. Daha sonra Aristo çıkıp geldi ve dedi ki, "Hoy hoy, her şey bölünebilir. Her şeyin küçüğü vardır. Sadece çok küçük olduklarından göremeyiz. Fakat senden farklı olarak her maddenin 4 şeyden oluştuğunu öne sürüyorum. Bunlar bunlara element diyeceğim. Bu elementler hava, su, ateş ve toprak olacak. Her şey bunlardan oluşur. Farklı kombinasyonlar farklı maddeleri oluşturur." "Ne? Tahta mı? Ne cüre? Götürün bu adamı." Tahtaymış. Daha sonra John Dalton çıktı. Dedi ki, "Atomlar küre şeklindedir. İçi doludur ve serttirler. Ama farklı atomlar vardır. Bir elementin içindeki tüm atomlar aynıdır. Atomlar bölünemezler." Sonra Thomson'dan adam geldi ve atomun içinde artı, eksi yüklü parçacıklar olduğunu söyledi. Maalesef onların da bölünemeyeceğini söyledi. Ama atomların içinin çoğunlukla boş olduğunu söyleyerek şu an doğru olduğunu düşündüğümüz atom modeline yaklaştı. Ardından yine bir başkası, Niels Bohr diyoruz ona, atomların bir çekirdeği olduğunu, etrafında ise elektronların dolaştığını öne sürdü. Son olarak
Modern atom teorisinde elektronların nötron ve protonların etrafında bulut şeklinde dolaştığı, elektron, nötron ve proton hadronlardan ve onların da kuarklardan oluştuğunu öne sürdü. Ayrıca buna bakarak Einstein genel görelinin üzerinde oynama yaptı ve şu müzikten sonra anlatacağım şey üzerine çalıştı.
Dedi ki kendisi, ışığı oluşturan foton parçacığı duruma göre görelenmez. Fakat yaşlanmayı yavaşlatabilir. Bu ne demek? Şu demek. Saatte 5 km hızla yürüyen bir insan, saatte 7 km hızla koşan bir insanı saatte 2 km hızla koşuyormuş gibi görür. Daha açıklayacağını anlatmak gerekirse şöyle düşünün. 50 km giden bir araba arka koltuğa veya yere baktığınızda onu sizden uzaklaşıyormuş gibi görmezsiniz. Ama yanınızdan geçen bir ağaç sizden uzaklaşır çünkü siz hareket ediyorsunuz. Ama aynı durum ışık için geçerli olmaz. Yani siz ışık hızının yüzde kaçıyla giderseniz gidin, sizin için ışık sabittir, ışık hızı geçirmediği sürece. Fakat yaşlanmayı yavaşlatabilir olayı da şudur. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum, bir saniye. Şimdi siz ışık hızına yakınlaştıkça sizin için zaman daha yavaş ilerler. Bu nedenle daha genç gözükürsünüz. Çünkü zamanı aslında ışık belirler. Zaman bir yanılsama aslında. Işığın size oynadığı bir oyun. Bunu birazcık düşünün bence. Evet, benim artık bıkmaya başladım. Bu konuda konuşmamız gereken daha çok şey var. Öncelikle antimadde nedir ile başlayalım. Gerçekten kendi bildiğimi yazmak istemiyorum. Bu yüzden Wikipedia'dan birazcık kopya çekeceğim. Ama olsun o kadar. Neredeyse her zaman kafadan yazıyorum. Wikipedia tanımına göre karşıt madde ya da antimadde maddenin ters ikizidir. Paul Dirac denklemiyle ortaya çıkarılmış ve daha sonraki gözlemlerle varlığı doğrulanmıştır. Biraz fazla kısa tanımı var. O zaman ben birazcık ekleyeyim. Depolamanın hiçbir yolu yoktur. CERN laboratuvarlarından biri olan antimadde fabrikasında bile deneyler için anında kullanılmazsa havadaki herhangi bir atom ile çarpışıp yok olacaktır. Veya yerdeki, duvardaki, herhangi bir yerdeki. Peki bu antimadde nasıl oluşur? Her parçacığın bir karşıtı vardır. Bir de bunlarla uğraşıyor işte bilim insanları. Neyse, bir bakalım. Protonun karşısı antiproton. Nötronun karşıtı da aynı özelliğe sahip. Antinötron. Elektron da antielektron. Yok, olmadı. Onun başka bir adı var zaten. Pozitron. Pozitif elektron anlamında kullanılıyor daha çok. Şimdi evren modellerine bakalım. İlk evren modelini Sümerler oluşturmuştur. Onlar için evren Türkiye, Suriye, İran ve Irak'tır. Tepesinde de güneş, ay ve yıldızlar vardır. Daha sonra bu harita büyümüştür. Ama hep dünya düzmüş. Hatta her zaman merkezde olması için gezegenlerin değişik karmaşık yörüngelerde olduğunu da öne sürmüşler. Bunda da bir aksilik gördüklerinde dünyayı merkezini çok azıcık yanına kaydırıp yine merkezi güneşi koymamışlar. Hatta galaksilerin keşfinden sonra bile güneşin Samanyolu'nun merkezinde olduğunu düşünmüşler. Bunda da yanıldıklarını anladıklarında Samanyolu'nun evrenin merkezinde olduğunu düşünmüşler. Bu sefer de yanıldıklarını anlamaları çok zor oldu. Çünkü kozmik mikrodalga ışıması adı verilen ışık her yöne doğru eşitti. Bu da evrenin merkezine yakın olduğumuzu düşündürdü. Ama bu da çürütüldü. Gerçekten yarısı oldu. Haklısınız. Bayağı beyin yakıcı bir konu bu. Bir de araştır, bilgi topla, gereksizleri at, kısalt, yaz, oku, değerle, bilmem ne, bilmem ne. Bence yeter artık. Uzay ile ilgili başka bir konuya geçelim. Bu arada bir adet sesli mesajımız var. Bekliyor. Birkaç gün önce geldi. Tabii ben en başını çekerken gelmemişti. Neyse, ben dinledim. Üzerinde konuşulacak bir konu. Güzel. Bu yüzden bir onu koyalım ve onun üzerine konuşalım bence.
Merhaba Rüzgar Ege, bir sorum olacak. Kendi galaksimizdeki cüce gezegenleri bir şekilde keşfedebiliyoruz ki ne şekilde keşfedebildiğimiz hakkında biraz bilgi rica ediyorum senden. Diğer galaksilerdeki cüce gezegenleri de nasıl keşfettiğimizle ilgili de biraz bilgi aktarırsan ya da yapabiliyor muyuz? Onunla ilgili bilgi verirsen çok sevinirim. Görüşmek üzere.
Dediğim gibi siz de sesli mesaj linkine tıklayıp sesli mesajınızı gönderebilirsiniz. Sadece Anchor'a kayıt olmanız gerek. Orada da adınızı yazacaksınız. Kendinize bir parola belirleyeceksiniz. O kadar. Şimdi dediğim gibi üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Ayrıca ben bunu birazcık açacağım. Birazcık konuşalım bu konuda. Şimdi biz kendi galaksi değil, güneş sistemimizdekilerden bahsedelim. Hep yeni cüce gezegenler keşfediliyor. Çünkü güneş sistemi sandığımızdan büyük. İlk önce bunların nasıl keşfedildiğini açıklayalım. Biz bu gezegenler için güneş sisteminin çeşitli yerlerinden radar görüntüleri alıyoruz. Daha sonra bu görüntüler ile benzer şekilde başka görüntüler alıyoruz ve onun nasıl hareket ettiğini tanımlıyoruz. Radar dediğim farklı dalga boyları. Daha sonra orada çıkan küçük parazitimiz, cüce gezegenden bahsediyorum. Güneş etrafında dönercesine hareket ediyorsa biraz daha gözlemliyoruz. Birkaç haftalık bir çalışmanın sonunda verileri sunarak onun cüce gezegen veya bir asteroid olduğunu kanıtlıyoruz. Evet, büyük bir asteroid de olabilir bu. Kuar cüce gezegeni mesela çok tartışmalı bu konuda. Ama zaten büyük bir asteroid olabileceğini düşündüğümüz gezegenleri onaylanmamış cüce gezegen denen başka bir kategoriye sokuyoruz. Peki galaksimizdeki başka yıldızlarınkini nasıl tanımlıyoruz? Şöyle, bir yıldıza odaklanıyoruz. Eğer o bir parlaklığını değiştiren yıldız türleri olan nova veya değişen yıldız değilse parlaklığını değiştirmez doğal olarak. Fakat bir gezegen onun önünden geçerken yıldızın belki %1'i, belki 1000'de 1'ini bile kaplasa yıldızın parlaklığını 1000'de 1 düşer. Bunu da biz aşırı hassas cihazlarla algılarız. Biraz daha üzerinde deney yaparız ve bam kanıtlarız. Fakat bu ne tür bir gezegen olduğunu eğer çok yakın ve büyük değilse anlayamayız. Yani internette gördüğünüz Kepler bilmem ne gezegeni dünya gibi yaşanabilir gibi şeyleri büyük ihtimalle yanlış çıkacaktır. Diğer galaksilerde ise 10 tane yıldız tanımlanırsa Nobel ödülü alır bilim insanı. Bir de benzer mantık ile çift veya 300 yıldız sistemlerini tanımlayabiliyorlar. Onun mantığı da hemen hemen aynı. Daha sönük olan parlağın önüne geçtiğinde parlaklık azıcık azalıyor. Yana yana geldiklerinde artıyor. Sönük arkaya geçtiklerinde de yine az parlak oluyorlar. Mantık basit. Yoksa Alfa Centauri gibi sistemler dışında iki yıldız yan yana Hubble bile göremiyor. Alfa Centauri de en yakın çift yıldız sistemi olduğu için görüntülenebiliyor. Başka sesli mesajım olmadığına göre konulara geri dönelim. Biraz komik bir konumuz var. Güneş sisteminin yol tarifi. Bu konumuzda bir uzaylı üzerinden gideceğiz. 2 milyar ışık yılı uzaklıktan geliyormuş bu uzaylı. Buna bir ad verelim. Haydi olsun adı. Neden? Çünkü 4. sınıfta müdür yardımcım bana bir kitap vermişti. Oradaki uzaylının adı Haydi'ydi. Başlayalım o zaman. Bu Haydi'nin ilk önce kuzey tacı süper kümesini bulması gerekiyor. Bunları size anlatmıştım. Süper kümeleri yani. Kuzey tacını bulduğunda önünde ince uzun bir duvar gibi uzanan heykeltıraş süper kümesi çıkıyor. Bu süper kümede de değiliz biz. Zaten boşuna arama, kaybolursun. Çünkü milyonlarca galaksi var orada. Devam edelim. Heykeltıraş süper kümesinin biraz arkasına baktığında daha küçük ama daha kalın bir duvar göreceksin Haytu. Bu da Başak. Başak süper kümesi. Orada biraz sınırlara yakın, etrafında pek bir şey olmayan, birbirinden 3 milyon ışık yılı uzaklıkta 3 büyük galaksi göreceksin. Şimdi onların ortanca olanına git. İşte bu Samanyolu. Samanyolu'nu bulduktan sonra geminin artık ışık hızının 20 milyon kat hızlı gitmesi yeterli. Neyse, şimdi burada dünyayı aramak ömrünün tamamını alır. Bu yüzden beni dinle. Samanyolu'yla çarpışan bir cüce gökada var. Dünya o çarpışma etkisinin dışında fakat o civarlarda. Daha sonra oraya geldiğinde Orion ve Rosette Nebulası'nı bul. Daha sonra arasında bir çizgi çiz. Ardından bir üçgen oluşturmak için Betelgeuse yıldızına yönel. Daha sonra Betelgeuse'dan Samanyolu'nun merkezine doğru Vega yıldızı var. Ona git. Şimdi gemini ışık hızının 100 bin katına kadar indirebilirsin. İşte orada ikili bir yıldız olan Alpha Centauri. Onun hemencecik yanında daha sönük olan güneş var. Şimdi orayı tara. 4 gezegen bulacaksın. Onlar Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Biraz daha yakında fark edilmeyen bir mavi nokta var ama. 140-150 milyon kilometre uzaklıkta. Sonunda buldun şu dünyayı. Ama inmeden önce dikkatli ol. Bazı insanlar uzaylı gördüğünde onlara taş atmaktan kaçınmaz. Ben de şöyle bir uzanayım bari. Kaç dakikadır sana yol tarifi yapmaya çalışıyorum. Esva Haytu. Şimdi son olarak, belki de olmayarak, evrenin bazı gizemli vahşiliklerinden bahsedeceğim. Ama pek de uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü az bilgim var bu konuda. Zaten bu yüzden belki olmayarak dedim. En değişik uydular diye bir başlık daha açabilirim. Bilmiyorum kendimde. Neyse, başlayalım o zaman. En yıkıcı nesneler nelerdir? Tabi sıralama için onların şu an bilinen en güçlüsünü ele alarak konuşuyorum. 5 numara, gama ışını patlamaları. Gama ışını patlamaları güçlü patlamalar sayesinde oluşur. Örneğin iki nötron yıldızı çarpıştığında ortaya çıkan ortalama gama ışını enerjisi, dünyada yapılan en büyük atom bombasının yaydığı enerjinin trilyon kere trilyon katı kadar. Süpernovalar. Bir yıldız öldüğünde oluşan süpernova patlamalarının yaydığı enerji normal gama ışını patlamalarının 3 katı kadardır. Hipernovalar. Hipernovalar süpernovalardan daha güçlü olan yıldız ölümleridir. En büyük yıldızlar bir tek bunu başarabilir. Normal süpernovanın 100 katı enerji yayarlar. Kuasarlar. Kara deliklerden dışarıya ışık hızına fırlatılan kuasarlar ilk fırlatılışta güneşin 10 bin yılda yaydığı enerji bir saniyede yayabilir. Parlamaları normal bir galaksinin 100 katı kadardır. Son olarak 1. Magnetarlar. Dünyanın en manyetik alanının 1 milyar kat daha güçlüdür ve kendisi bir şehir büyüklüğündedir. Ayrıca bu nötron yıldızı türü oluştuğunda 10 bin yıl boyunca durmadan gama ışını patlamaları ve normalde 6. kara delik olacak şekilde baktığımızda 7. sırayı alacak X ışını patlamalarından yayarlar. Şimdi bu konu da bittiğine göre artık son konumuza geçebilirim. En garip uydular. Bu gerçekten son konu olacak. Bu konuyu seçmemin nedeni ise her podcast'in bir güneş sistemi köşesi olması. Neyse, isterseniz başlayabiliriz artık. İlk uydumuz Enceladus. Enceladus, güneş sistemindeki Europa'dan sonra en çok su barındıran uydu. Fakat asıl ilginçliği suyunu hep dışarı fışkırması. Bilim insanları bu konuyu araştırdığında Enceladus'un ne kadar su dışarıya fışkırtırsa o kadar buzunda eriyip içeriye girdiğini gördü. Kalisto. Kalisto çok değişik bir uydu. Çünkü üzerindeki kraterlerin sayısı herhangi bir başka cisimden daha fazla. Söz konusu gezegenler olduğunda bile. Merkür mesela. Neyse. Dactyl. Bir asteroidin uydusu olan Dactyl bence en ilginçlerinden çünkü belirli bir yörüngesi yok. Yani Ida asteroidinin etrafında dönüyor fakat her dönüşünde farklı bir yörünge kullanıyor. Bir yakınlaşıyor, bir uzaklaşıyor. Bazen ortada kalıyor, bazen tekrar yakınlaşıyor. Çok ilginç. Ayrıca zaten asteroidin uydusu olması da ilginç. Iapetus. Ceviz uydu denen Iapetus çok büyük olmasına rağmen yuvarlak değil. Bu yüzden bilim insanları ona ceviz diyor. Bir diğer özelliği ise bazen bir anda kararması. Bunun nedeni yüzeylerinin bir kısmının bazen ışığı yansıtamayacak konuma gelmesi. Nereid. Nereid yörüngesi nedeniyle garip uydular listesinde. Fakat hep farklı uzaklıklarda döndüğü için değil. Yörüngesi aynı bir önceki Güneş Sistemi bölümünde anlattığım Sedna gibi bumerang yahu bumerang. Bir geliyor bir an. Şimdi sırada Hyperion var. Hyperion'a sünger uydu derler. Çünkü 270 kilometre çapı var ve kütlesi gerçekten çok az. Bunun nedeni ise sonunda bulundu. İçinin neredeyse boş olması. Miranda. Bir yerindeki delikten içeri girip neredeyse merkezine ulaşabileceğiniz Miranda da böyle işte. Mimas. Filmlerdeki ölüm yıldızına benzer görünüm olduğu için. Son olarak Pan ve Atlas. İkisi de benzer özelliklere sahip. Çok ince fakat boyları çok uzun. Bu yüzden onlara uçan tabaklar deniyor. Bence bu seferlik yeterli. Çok yoruldum bu hafta çünkü. Hem bunu yetiştirmem gerekiyordu. Daha sonra başka bir yerde sunum yapacağım. Onun PowerPoint'ini hazırlamam gerekiyordu. Blog'uma yazı yazmam gerekiyordu. Bir uzay kongresi var. Onu dinlemem gerekiyordu. Gerçekten çok yoruldum. Neyse. Şimdi size etkinlikleri hemen söylüyorum. http://exoplanet.eu/katalog şeklinde bir site var. Aşağıya linkini bıraktım. Orada son keşfedilen öte gezegenleri bulabilirsiniz. 18 Aralık'ta 4 adet keşfedilmiş mesela 2 gün önce. İlginç. Ve kafanızı kaldırıp baktığınızda Orion takım yıldızı yönünde harikalar bulabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Rüzgara yeni çağrı.